Ayrım 23. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 276. 30 yıllık derin sır. Tarih 5 Nisan 1977. Yer TBMM. Meclis 5 Haziran 1977 tarihinde erken seçim yapılması kararını aldı. Seçime katılacak tüm partiler yollara düştü. İktidar olmasına kesin gözüyle bakılan CHP'nin mitingleri nedense hep olaylı geçiyordu. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i taşıyan otobüs her gidilen yerde saldırılara uğruyordu. 26 Nisan'da Niksar'daki CHP mitingine ateş açıldı. 10 kişi yaralandı. 27 Nisan'da Gümüşhane Şiran'da CHP konvoyuna ateş açıldı. Seçim otobüsünün camları kırıldı. 28 Nisan'da Erzincan'daki CHP mitingine ateş açıldı. 7 kişi yaralandı. Bu arada DİSK seçimlerde CHP'yi destekleme kararı aldı. 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda toplanan binlerce insanın üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Savcılık iddianamesine göre 5'i kurşunlu olmak üzere 34 kişi öldü. Birileri erken seçimin yapılmasını istemiyordu. CHP'nin tek başına iktidar olması bazı çevreleri rahatsız ediyordu. 21 Mayıs'ta Malatya'da CHP mitingi sırasında bomba patladı. Paniği kürsüden ayrılmayıp halkı sakinleştiren Ecevit önledi. 27 Mayıs'ta Mardin'de sağ-sol çatışmasında 4 kişi öldü. 29 Mayıs'ta İstanbul Yeşilköy Havalimanı ve Sirkeci Garı'nda valiz içine bırakılan saatli bombalar ardı ardına patladı. 5 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Aynı gün Ecevit'e İzmir Çiğli Havalimanı'nda suikast teşebbüsünde bulunuldu. Mehmet İsvan ayağından yaralandı. Ecevit silahların gölgesinde seçim çalışması yapıyordu. Bütün bu olayların bir de psikolojik harbi vardı. 31 Mayıs 1977 tarihli Tercüman gazetesinde Almanya'da kurulduğu bildirilen Türkiye Sosyalist Devrim Konseyi TÜSDEK imzalı bir bildirinin haberi yayımlandı. Bildiri grevler 1977 seçim öncesi 39BS, 4KK, 63BKLA eylemleriyle istenilen düzeye ulaşamazsa süratle TH4, DD6, MEK4 ve DİSK-19-23-27 eylemleri uygulamaya alınacaktır gibi şifreli izlenimler veren 11 maddeden oluşuyordu. Bu arada terör kan almayı sürdürüyordu. 1977 yılının ilk 3 ayında terörden ölen insan sayısı 59 iken seçim kararının alındığı Nisan'dan Haziran ayı başına kadar 133 kişi ölmüştü. Bitmedi. CHP'nin 3 Haziran'da Taksim'de yapacağı mitingden önce Başbakan Süleyman Demirel Ecevit'i uyardı. Taksim'e gitme, sana suikast yapılacak. 1 Haziran'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sürpriz bir emeklilik gerçekleşti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun, Ağustos Şurası beklenilmeden emekliye sevk edildi. İstanbul Göztepe Yeşilçeşme sokaktaki bir ev Nisan ayı boyunca hareketli gecelere tanıklık etmişti. Ev sahibi ordu kökenli eski bir emniyet müdürü olan Rafet Kaplangı'ydı. Kaplangı ile Orgeneral Ersun uzun yıllar silah arkadaşlığı yapmışlar, ordu içindeki junta silahlı kuvvetler birliğinde birlikte çalışmışlar, iki kez darbe teşebbüsünde bulunan Kurmay Albay Talat Aydemir'i desteklemişlerdi. 1977 yılında ise Ecevit'in tek başına iktidar olmasının Türkiye için iyi olmayacağını düşünüyorlardı. Genelkurmay Cuntacı ekibi tasfiye etti. Ecevit Haziran'da Taksim'e çıktı. Büyük katılımlı, coşkulu bir miting yaptı. 2 gün sonra seçimler gerçekleşti. CHP tek başına iktidar olmaya yetecek kadar milletvekili çıkaramadı. Cuntacılar seçimi engelleyememişlerdi. Ama merkezdeki oyları korkutarak CHP'nin gerekli oyu almasına engel olmuşlardı. Ve Türkiye 3 yıl sonra büyük bir tsunami ile emir komuta zinciri dahilinde yapılan bir askeri darbeyle karşılaşacaktı. 12 Eylül 1980. Bu arada TÜSTEK ve bildirisine ne oldu derseniz, öyle bir örgüt, öyle bir bildiri hiçbir zaman olmamıştı. Bugün de örneklerini gördüğümüz gibi hepsi koca bir yalandı. Evet, bizim tarihimiz acılar tarihidir bir yerde. Evlatlarımızı bir bir hoyrat, acımasız oyunlara kurban etmişizdir. Sadece sivilleri mi? Ankara'da silahların susmadığı gece. Onlar genç subaylar ve harbiyelilerdi. Kendilerine Kemalist subaylar adını vermişlerdi. İdealisttiler. 27 Mayıs 1960 ihtilalinin yolundan çıkarıldığını düşünüyorlardı. 22 Şubat 1962'de ihtilale teşebbüs ettiler, başaramadılar. Ancak 15 ay sonra yine bir ihtilal girişiminde bulundular. Parola harbiyeli aldanmazdı. Parolayı bilmeyen subaylar tek tek gözaltına alınıyordu. Ankara o gece silah seslerinden sabaha kadar uyumadı. O gün Ankara'da ihtilalci bir süvari binbaşı bakın neler yaşadı. Tarih 21 Mayıs 1963, yer Ankara. Gece yarısı başlayan silah sesleri susmak bilmiyor. İhtilalci süvari birliği ile iktidar yanlısı muhafız alayı Ankara'nın göbeğinde çatışıyor. Hava kuvvetlerine bağlı jetler alçaktan uçuyor, ihtilale destek veren kara harp okuluna dalışlar yapıyor. Yollarda terk edilmiş tanklar var. Cadde üzerinde ölüler ve yaralılar görülüyor. Gelen ilk rakamlara göre ölü sayısı 8. Ölenlerin arasında albay, binbaşı rütbesinde subaylar var. Ölümlerin çoğu uçakların ihtilalci yanlısı sanıp muhafız alayı üzerine ateş açması sonucu olduğu meydana geldiği söyleniyor. Neler oluyordu? Bellerinde tabancalar, ellerinde makinalı Thompson ve ekmek torbası içinde el bombaları bulunan ihtilalci iki subay, Kavaklıdere'deki Alman Büyükelçiliği'nin çevresini saran demir parmaklıkları aşıp bahçeye atladılar. Çaresiz kalmışlardı. Muhafız alayı onların bulunduğu yerdeki her yolu kontrol altına almıştı. Ya çarpışacaklardı ya teslim olacaklardı. Mehmetçiğe silah sıkmak yerine ölmeyi tercih ederlerdi. Ya da... Alman Büyükelçiliği'nin bahçesine atladılar. Sessizce büyük bahçeyi geçip ana binanın kapısını çaldılar. Kapıyı açan Alman görevli karşısında elleri silahlı iki subayı görünce korktu. Subaylar büyükelçiyle görüşmek istediklerini söylediler. Kısa bir süre sonra büyükelçi Dr. Gebhard von Walter geldi. Subaylar kendilerini tanıttı. Biz ihtilalci subaylarız. Başarılı olamadık. İltica talep ediyoruz. Alman Büyükelçi Walter hükümetiyle temas kurduktan sonra yanıt verebileceğini söyledi. Beklemeye başladılar. Alman elçiliğine gelmeleri tesadüf değildi. Büyükelçilik müsteşarı ata binmeyi seviyordu. Süvari alayına gelip sık sık ata biniyordu. Bu nedenle tanışıyorlardı. İki ihtilalci subay da süvariydi. Kısa bir zaman sonra Büyükelçi Walter geldi. Kararı açıkladı. Ellerinde silahlar ve subay üniformalarıyla geldikleri için iltica istekleri kabul edilmemişti. Subaylar elçilikten çıktıkları takdirde öldürüleceklerini söylediler. Başta elçi olmak üzere Alman diplomatlar ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Hiç ilgileri olmadıkları bir askeri ihtilalin ortasında kalmışlardı. Büyükelçi Walter subayların başına bir şey gelsin istemiyordu. Size sivil elbiseler verelim ve arka bahçeden çıkmanızı sağlayalım teklifinde bulundu. Ama tek şartı vardı. Yakalandıklarında elbiseleri kendilerinden aldıklarını açıklamayacaklardı. Subaylar söz verdi, ihtilalci sözü. Elçinin verdiği elbiseleri giyip arka bahçeden çıkıp gittiler. Arka sokaklardan ilerleyerek dikmen sırtlarına geldiler. İki subaydan daha rütbeli olanı kendini yalnız bırakmak istemeyen diğer subay, süvari üsteğmen Mustafa Karazeybe'ye son emrini verdi. Yollarımız burada ayrılıyor, sen az bir cezayla kurtulursun, benimle kalırsan ölürsün. Hiç ısrar etme, hadi Allah yardımcın olsun deyip koşarak uzaklaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Harp Okulu dışında her yere hakim olmuştu. Subayların hepsi teslim olmuştu. Direnen sadece gencecik harp okulu öğrencileriydi. İhtilalin lideri Albay Talat Aydemir yakalanmıştı. Güvenlik güçleri her yerde ihtilalin ikinci adamını, yani onu arıyordu. Dikmen yamaçlarındaki bir bağ evine sığındı, yorgundu. Bir kenara kıvrılıp uyudu. Uyandığında gece olmuştu. Ne yapacağını düşündü, teslim olmak istemiyordu. Birden tabancasını şakağına dayadı, intihar etmeyi düşündü. Gözlerinin önüne karısı Esma ve çocukları Gülderen, Ömer, Öner ve Semra geldi. Vazgeçti, teslim de olmayacaktı. İstanbul'a gitmeyi, yağ ticareti yapan yakın dostunu bulup onun yardımıyla yurt dışına çıkmayı düşündü. Toparlandı, elini yüzünü yıkadı. Bağ evinden çıktı, karanlıkta koşar adım yürümeye başladı. Sabaha kadar yürüdü. Gün ışırken Atatürk Orman Çiftliği yanındaki tren istasyonuna ulaştı. İstanbul yönüne giden yük treninin bir vagonuna atladı. Aksilik tren bulunduğu vagonu bir sonraki istasyonda bırakacaktı. Bu kez şansını otobüsle denemeye karar verdi. Yürüyerek Ankara asfaltına çıktı, gelen otobüsü durdurdu. En arka sıraya oturdu, Bolu'ya kadar geldi. Ama burada şansı yine döndü, arama vardı. Yanında hüviyeti yoktu, erler otobüsten indirdiler. Üzerini aradılar, tabancasını buldular. Onu hemen komutanları üsteğmenin yanına götürdüler. Üsteğmen onu tanımıştı. O süvari binbaşı Fethi Gürcan'dı, yani ihtilalin ikinci adamı. Tarih 27 Haziran 1964, yer Ankara Mamak Cezaevi. Saat gece yarısına geliyor. Binbaşı Fethi Gürcan hücre zincirinin açılmasıyla uyandı. Hücresini askerler doldurmuştu. Nereye götürüldüğünü öğrenmek istedi. Açıklama yapılmazsa gelmeyeceğini tekrarladı o tok sesiyle. Sizi başka cezaevine naklediyoruz. İnanmadı, direndi, zorla pijamasıyla hücresinden alındı. Aynı gerekçeyle Talat Eydemir de hücresinden alınıp götürülmüştü. Fethi Gürcan cezaevinin vizite odasına getirildi. Yanından eksik etmediği kısa ve ucu kıvrık ağızlığıyla sigara içmesine izin verildi. Bu arada hücresinden getirilen kıyafetini giydi. Arkadaşlarıyla vedalaşmak istediğini söyledi. Önce binbaşı Osman Deniz, arkasından da Üsteğmen Erol Dinçer'le kucaklaştı. 22 Şubat 1962 ihtilalinde Erol Dinçer'le birlikte Çankaya Köşkü'ne yapılan baskında da birlikteydiler. Ağlamamaya çalışıyorlardı. Arkadaşlara selam dedi usulca. Dışarıda iki ambulans vardı. Birine binbaşı Fethi Gürcan'ı, diğerine Albay Talat Aydemir'i bindirdiler. İki aracın da istikameti idam sehpalarının hazırlandığı Cebeci'deki Ankara Merkez Cezaeviydi. Kaç siyasi idama tanıklık etmişti ve daha da edecekti Cebeci'deki cezaevi. Binbaşı Fethi Gürcan cezaevi müdürünün odasına getirildi. İnfaz kararını soğukkanlılıkla dinledi. Ailesine mektup yazdı. Canım karıcığım ve yavrularım, size şerefimden başka bir miras bırakamadığım için üzgünüm. Bu emanetimi sonuna kadar muhafaza edeceğinizden eminim. 21 Mayıs 1963 ihtilaline teşebbüs edenler hakkında iki mahkeme görevlendirilmişti. Mamak'ta bir nolu sıkı yönetim mahkemesi 151 subayı yargılarken, Harp Okulu'nda kurulan iki nolu sıkı yönetim mahkemesi 1459 harbiyeliği yargıladı. İhtilalci 21 Mayısçılar Mamak'ta kurulan bir nolu sıkı yönetim mahkemesinde yargılandı. Genç subaylardan 7 kişi idam, 29 kişi müebbet, 11 kişi 15 yıl, 5 kişi 12 yıl, 2 kişi 8 yıl, 2 kişi 6 yıl, 13 kişi 5 yıl, 24 kişi 4 yıl 2 ay, 4 kişi 1 yıl, 2 kişi 10 ay, 6 kişi 3 ay ceza aldı. Harbiyelilerden ise 75 kişi 4 yıl, 91 kişi ise 3 ay hapse mahkum oldu. Evet, mahkemeden 7 idam kararı çıktı. Ancak Yargıtay 3 idam kararını bozdu, 4'ünü onayladı. Mahkeme kararından sonra hükümlüler Mamak'tan alınıp Çorum, Elazığ, Malatya gibi sivil cezaevlerine gönderildi. Mamak cezaevinde sadece 4 idam mahkumu kaldı. Albay Talat Aydemir, binbaşı Osman Deniz, Üsteğmen Erol Dinçer ve binbaşı Fethi Gürcan. Ölüm cezaları TBMM gündemine geldi. Meclis Üsteğmen Erol Dinçer dışındaki 3 idamı onayladı. İdam edilecek kişi sayısının 3 olması yeni bir tartışma yarattı. Meclisin Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Palatka'nın idamlarına karşılık 3 subayın asılmasını istediği konuşuluyordu. Yani 3'e 3. O dönemde TBMM çatısı altında Senato'da bulunuyordu. 1961 Anayasası'na göre meclis kararı Senato'nun onaylama ya da bozma hakkı vardı. Senato 3'e 3 yorumlarından rahatsız olmuştu. Osman Deniz ve Fethi Gürcan hakkında verilen kararı bozarken Talat Aydemir'i onadı. Binbaşı Gürcan idamdan kurtulmuştu. Ancak son kararı yine meclis verecekti. Ve meclis Osman Deniz'i idamdan kurtarırken Talat Aydemir'le birlikte Fethi Gürcan'ın da idam edilmesine tekrar karar verdi. Son söz 27 Mayıs ihtilalinin komutanı Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'indi. Gürsel idam kararlarını onadı. Binbaşı Gürcan ailesine yazdığı mektubu bitirip savcıya verdi. Ceplerini boşaltmasını istediler. Cebinden 235 kuruş ve 2 paket asker sigarası çıktı. Son isteği sigara içmek oldu. Bu arada savcı binbaşı Turgut Akan'ı görünce sinirlenip bağırdı. ''Ben ihtilalciyim, beni sizin dar ağaçlarınız korkutmaz. Sizin adaletinize güvenmiyorum.'' Savcı binbaşı Turgut Akan, binbaşı Gürcan'a mahkemede söylediklerini hatırlattı. ''Diyorsunuz ki beni serbest bırakın, ben yine ihtilal yaparım. Benim giremeyeceğim garnizon, harekete geçiremeyeceğim karargah yoktur.'' İdamınız için bu sözler yeterli değil midir? Binbaşı Gürcan geri adım atmadı. Gerçeği söyledim ben, hiç kıvırtmadım, kimseye yalvarmadım. Ne yaptımsa vatanım için yaptım. Eğer başarılı olsaydık binbaşı rütbesiyle tekrar orduya dönecektim. Benim mevki rütbe istemediğimi çok iyi biliyorsunuz. Savcı binbaşı Turgut Akan odadan çıktı. Binbaşı Gürcan sigarasından son bir nefes çekti, ayağa kalktı. Beyaz idam gömleği geçirildi kıyafetinin üzerine. Saat 3.30, sandalyeye çıktı. Saman pazarında lokantacılık yapan cellat ilmi binbaşının boğazına geçirdi. Kafasını kaldırdı, son kez gökyüzüne baktı. Kim bilir, belki de jetleri bekliyordu. Ne jetler, ne tanklar, ne de ihtilalci arkadaşları geldiler onu kurtarmaya. Yapayalnızdı. Vatan millet sağ olsun deyip kendini boşluğa bıraktı. Ölüme giderken üzerinde Alman Büyükelçiliğinden aldığı kıyafet vardı. Zaten gardırobundaki tek elbisesi de oydu. Elbise alacak hiç parası olmamıştı. Ve ölene kadar da Büyükelçi Walter'e verdiği ihtilalci sözünü tutmuş, elbiseyi ondan aldığını kimseye söylememişti. Fethi Gürcan'ın idam edildiği haberini alan Çorum, Elazığ, Malatya gibi cezaevlerinde yatan idealist ihtilalciler, sanki anlaşmışlar gibi hep bir ağızdan Harbiye Marşı söylemeye başladılar. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız, tufanları gösteren tarihlerin yadıyız. Kanla, irfanla kurduk biz bu cumhuriyeti, cehennemler kudursa ölmez nigahbanıyız. İsim isim, sonra neler oldu? Fethi Gürcan, Cebeci mezarlığına defnedildi. Eşi Esma, 1993 yılında öldüğünde kapısının zilinde hala Fethi Gürcan yazıyordu. Kızı Gülderen, babası cezaevindeyken çalışmaya başladı. Oğlu Ömer, ODTÜ elektrik mühendisliğini bitirdi. Uzun yıllar TRT'de çalıştı. Halen Süvari adlı dergiyi çıkarıyor. Diğer oğlu Öner de mühendisti. Uzun yıllar Siemens'te çalıştı. 2004 yılında vefat etti. Babasını anlattığı Ben İhtilalciyim adlı kitabı ölümünden bir yıl sonra basıldı. En küçük Sema diş doktoru oldu. Binbaşı Gürcan'ın çocukları babalarıyla aynı siyasi kaderi paylaştılar. Gülderen 1987'de 3 ay siyasi tutuklu olarak Buca cezaevinde yattı. Ömer Gürcan 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra babasının dava arkadaşı Erol Dinçer'le birlikte ordu içinde örgütlenmek suçuyla tutuklandı, 8 ay babasının yattığı Mamak cezaevinde kaldı. Ve en küçükleri Sema da 7 ay Metris cezaevinde tutuklu kaldı. Gürcan kardeşler Ankara'da yaşıyor. Talat Aydemir İdam edilmek üzere binbaşı Gürcan'la birlikte Ankara Merkez Cezaevine getirildi. Ancak avukatı infazı durdurdu. Fakat bir hafta sonra 5 Temmuz 1964'te saat 2.50'de infaz gerçekleştirildi. Albay Aydemir'in bir hafta sonra idam edilmesinin sebebi, binbaşı Gürcan'ın idamına askerlerin nasıl tepki vereceklerini görmek miydi bilinmez. Albay Aydemir idamına kadar anılarını yazdı. Anıların ilk cildi binbaşı Gürcan'ın küçük çocukları Öner ve Sema'nın koynuna sokularak cezaevinden çıkartıldı. İkinci cildi askerler buldu ve halen anıların bu sayfalarının nerede olduğu bilinmiyor. İlginçtir, Albay Aydemir hücresinde son olarak Fransız devrimci Gracchus Babeuf'un Devrim Yazıları adlı kitabını okuyordu. Kitap Aydemir'in hücresinde bulunduktan sonra tüm ülkede toplatılıp yasaklanacaktı. Albay Aydemir mezarının harp okulu bahçesinde olmasını vasiyet etti. Henüz bu vasiyeti yerine getirilmedi. Eşi Şadan 2001'de vefat etti. Kızı Tülin ihtilal öncesinde Teğmen Atilla Altugan'la nişanlıydı. Ancak Teğmen Altugan'ın müebbet cezası alması ve sonraki acı olaylar yüzünden evlenemediler. Tülin Hanım bir daha hiç evlenmedi ve 2004'te vefat etti. Oğlu Metin Aydemir, babası idam edildiğinde Hava Harp Okulu'nda öğrenciydi. Babası yüzünden okuldan atıldı. Danıştay'a dava açtı, okula geri döndü. Sonra kendi isteğiyle ayrıldı. Özel sektöre geçti. İsviçreli eşi Yolande de la Chuzin'le Datça'da yaşıyor. Erol Dinçer Akşehir ve Ankara Merkez Cezaevinde yattı. 26 Aralık 1967 affıyla kurtuldu. Petrol ofisinden emekli oldu. Hayatını Ankara'da sürdürüyor. Kızı Aylin Atilla, Çankaya Köşkü'ndeki Atatürk Müzesi'nin müdiresi, yani tarihin cilvesi, babasının ihtilal gecesi kuşattığı Çankaya Köşkü'nde görev yapıyor. Osman Deniz, Sinop ve İstanbul Üsküdar Toptaşı cezaevinde yattı. Afla çıktı, bir oğlu iki kızı var. Oğlu ekonomist, kızlarının biri eczacı, diğeri kimyager. Anılarını Parola, Harbiyeli Aldanmaz adlı kitapta yayımladı. Hayatını İstanbul'da sürdürüyor. Mustafa Karazeybek, müebbete mahkum oldu. Afla çıktı, cezaevine girdiğinde 6 aylık evliydi. Cezaevindeyken bir oğlu oldu. Bu oğul gün geldi büyüdü ve bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde albay rütbesiyle görev yapıyor. Üsteğmen Karazeybek cezaevinden çıktıktan sonra uzun yıllar Çalışma Bakanlığı'nda görev yaptı. Emekli olunca İzmir Seferihisar'a yerleşti ve bu ilçede CHP ilçe başkanlığı yaptı. İnönü'ye karşı ihtilal planlayan Üsteğmen Karazeybek zamanla CHP ilçe başkanı olacak siyasi olgunluğa ulaşmıştı. Siyasetle ilgisini hiç kesmedi. Son olarak elinde Türk bayrağıyla İzmir mitingine katıldı. Hayatını İzmir'de sürdürüyor. Harp okulu öğrencileri. Çoğu hakkında beraat kararı çıktı ama okula alınmadılar. Bu nedenle bugün TSK'da 1963-64 mezunu yoktur. Okuldan atılan harbiyelilerin hemen hepsi sivil hayatta başarılı oldu. Talat Aydemir'den sonra Harp Okulu Komutanlığı'na Namık Kemal Ersun 1963-1968 getirildi. İlginçtir, MHP'ye yakınlığıyla bilinen Namık Kemal Ersun, 1977'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı sırasında 3'ü general 200 subayla birlikte darbe hazırlığı içinde olduğu iddiasıyla apar topar emekliye sevk edildi. Namık Kemal Ersun da Talat Aydemir gibi bir harekete mi geçecekti? Bilinmez, sadece tahmin yapabiliriz. Ama bana göre Harp Okulu komutanlarının arasında en ilginç isim A. Cemal Özkan'dı. Cemal Özkan ihtilal girişiminde bulunmadı ama yaptığı bir hareket TSK'yı şok etti. Emekli olur olmaz Necmettin Erbakan'ın Milli Selamet Partisi'ne katıldı. Aslında şaşılacak bir şey yok. ABD patentli komünizmle mücadelenin en önemli unsuru dindi. O nedenle Harp Okulu'na namazında niyazında bir komutan getirivermişti. Neyse, ordu müdahalelerinde suçu hep askerlere atarız. Peki siviller bu konuda çok mu masumdur? Hiç şımarıklık yapmamış mıdır? Örneğin hep askerin balans ayarından bahsederiz de sivillerin balans ayarını görmemezlikten geliriz.
23. ayrımın sonu, sayfa 286.